Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.
Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la güreşiyoruz. Ben Kerem Doğan.
Ben Didem Gürzap.
Karakter grubunun artık sonuna geldik. Bugün bir misafirimiz var. Sevgili Alper Hasanoğlu. Onun evveliyatında bir sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım, değil mi? Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Instagram adresimiz var. Bir de sık sık kullandığımız Twitter adresimiz var. Daha çok hani podcastleri dinleme anlamında da sadece bizim program değil, diğer Açık Radyo programlarını dinleme anlamında da paylaşımlar yapıyoruz. Orada bazen hani konuşamadığımız şeylerle ilgili de görseller ve bazı metinler paylaşıyoruz. Onu hatırlatayım. Bir de sevgili dinleyicimiz Zeynep Erim hanımefendiye de teşekkürlerimizi iletelim.
Eksik olmasınlar, bugünkü programımızın destekçisi.
Sağ olsun.
Efendim.
Hoş geldin Alper bu arada.
Evet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için.
Ne demek? Tam yerinde.
Ben zaten çok severek dinlediğim bir programdı.
Teşekkür ederiz.
Her rastladığımda davet edilmek de ayrıca böyle hoşuma
karşılıklı programlar arası. Sevgili dinleyicilerimiz biliyorlar tabii, Alper Hasanoğlu da Açık Radyo programcılarından. Biz böyle bir konuk olduğu zaman kısa bir özgeçmiş tanıtımı yapıyoruz. Onunla bir girişelim. Biliyordur pek çok dinleyici. Ama Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde fizyoloji ihtisası yaptıktan sonra 97 yılında psikiyatri ve psikoterapi alanında uzmanlaşmak için İsviçre'ye gidiyor Alper Hasanoğlu. 2010 yılında İstanbul'a dönüyor. O tarihten itibaren de Terapiya Grup adı altında ekibiyle birlikte profesyonel hayatını sürdürüyor.
Yani psikiyatrist ve psikoterapist olarak.
Olarak evet. Yayınlanmış 5 kitabı var. Son yıllarda felsefe ve psikolojinin tekrar bir araya gelmesi için çaba sarf ediyor. Bu amaç doğrultusunda da Klinik Felsefe Derneği adıyla bir derneğin kurulmasına ön ayak oluyor. Ekleyeceğim bir şey var mı?
Son bir yılımı Nietzsche ile yatıp kalkarak geçiriyorum. 2020 Eylül'ünde de bir Nietzsche'nin şiir çevirilerinden başladığım bir şey üzerinden Nietzsche'nin hayatını, psikolojisini, yani Nietzsche'nin kendi psikolojisini ve aynı zamanda psikolojiye katkısını anlattığım bir kitapla ilgili olarak çalışıyorum.
Tamam, güzel. Bu da güzel bir haber olsun.
Ön haber olsun. Evet.
Evet efendim, şimdi Kamusla Güreş malumunuz sözcüklerin altyapılarına, kökenlerine, çok çeşitli disiplinlerdeki anlamlarına giderek ilerleyen bir program. Biz zihin süreçleri üzerinden bu yeni yayın döneminde gidiyoruz ve bütün bu akılla, ruhla, beyinle, zekayla ilgili büyük şemanın içerisinde debelenirken mi diyeyim, yüzerken mi diyeyim?
Debelenirken güzel kelime bence.
Öyle mi? O güzel kadar çaresiz olmayalım ama karakter sözcüklerine odaklanmıştık. Birkaç hafta boyunca, 5 hafta oldu herhalde Kerem. Karakter, eş ve yan anlamsız sözcüklerin peşinden gittik. Şimdi karakterden ruha doğru bir gidiş yaparken bu köşe başının çok uygun bir konu oldu Alper Hasanoğlu. Çünkü karakterle ruhun da çok iç içe geçen, zaman zaman ayrı duran yanları içinde bizi birazcık daha kafamızdaki karmaşaları netleştirecek belki.
Ya da daha karmaşık hale getirecek. Evet. Çünkü benim kafamın çok net olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz diye başlayayım.
Ya aşırı net kafa iyi değildir. İyi değildir zaten. Efendim karakterde çok tekrarladık. İsteyen, dinleyememiş, kaçırmış olan dinleyicilerimiz geçmiş programlarımıza zaten ulaşabilirler. Açık Radyo sayfasından, Twitter'dan, postlardan, podcastlerden. Şöyle bir toparlama sadece yapalım. 20'yi aşkın sözcük üzerinde durduk ve hemen hemen her sözcüğün köken bilgisine gittiğimiz aslında bu kalıp, damga, mühür, mask, hı hı, doğuştan gelme ve değiştirilemezlik anlamlı bir kökenden çıkışa vardık. bir onunla toparlayalım. Evet. Bu değiştirilemezliğe dair Alper Hasanoğlu'nun diyeceği bir şey var mı? Çünkü hani bir program öncesinde konuştuk tabii. Değiştirilebilirliğini de gördük o konuşma esnasında. Çünkü bir doğuştan getirdiğimiz bir şey vardı ve sonra...
Evet. Karakter... Şimdi bu işleri, psikiyatri, psikoloji işlerinin neredeyse tamamını en başta Almanca konuşulan dünya çok fazla karıştı, şey yaptı. Çünkü biliyorsunuz Alman psikolojisi, psikiyatrisi falan bu konularda çok etkili. Daha sonra dünyanın diğer yerlerine aslında biraz daha fazla yayıldı. Eski Yunanca ile çok bağlantılıdır Almanca. O yüzden mesela aslında yani şeylerde Heidegger'de felsefeyle ilgili şey der. Yani felsefe iki dilde yapılır. Eski Yunanca ve Almanca diye. Sartlar, Fransız filozofları da filan. Üç H'yı kendi dilinden okumadan önce felsefe yapamazsınız der. Üç H'da Husserl, Hegel ve Heidegger'dir. Yani o yüzden böyle baktığımızda Antik Yunan'daki yani Eski Yunanca'daki anlamı o yani o damga ve değiştirilemez olma anlamı Almanca'ya da bu dilsel yakınlığı nedeniyle Almanca ile Eski Yunanca çok yakın. Ben Eski Yunanca öğrenmeye başlarken yaşadığımda onu fark ettim. Yani gramer kuralları bilmem neler. İşte bana Eski Yunanca hocam bak bu böyle oluyor Eski Yunanca'da deyince bana çok gayet normal geliyordu. Çünkü Almanca çok fazla benziyor. Çok acayip kolay, daha kolay öğreniliyor. Neyse mesele o değil. Şu karakteri tanımlarken Almanlar Eski Yunanca'dan bunu almış oldukları için o damga değiştirilemez meselesini onlar çok kullandılar ve ilk başta nörozları ve psikoz diye ikiye ayrılır psikiyatride bütün hastalıklar bir de karakter bozuklukları tarif ettiler. Yani şimdi bizim kişilik bozuklukları diye ya da işte İngilizce disorder ya da Almanca Störung olarak adlandırdığımız ama Türkçe'de birazcık böyle hani birinin kişiliğine bozuk demek böyle çok hakaretmiş gibi oluyor. İngilizce'de ve Almanca'da o kadar öyle gelmediği için hastalık demek yerine çok uzun zamandan beri bozukluk, disorder kelimesi ya da Störung kelimesi tercih ediliyor psikiyatride. Bütün hastalıklar içinde. O yüzden de kişilik bozuklukları deniyor. Yani karakter bozukluklarından da kişilik bozukluklarına geçildi tanım olarak. Çünkü yine de karakter hani o değişmeyen bir şeymiş gibi düşünülüyor. Ama biz tabii şimdi Türkçe ya da hani Türkçe'ye Farsçadan ve Arapçadan geçen kelimelerle biraz daha bu meseleye yaklaştığımız için yani dil üzerinden anlaşabiliyoruz ve Türkçe'de bunu şey yaparken karakter özellikleri değil de değişmeyen karakter özellikleri dediğimiz şey mizaç olarak kullanılıyor bizde daha çok. Ve bu hani yedisinde neyse yetmişinde de odur meselesi de o kadar az üç özellik ki yani üç tane özellik değişmeden kalıyor kişide.
Neymiş onlar?
Üçünü de spektrum olarak düşünebiliriz. Bir tanesini içe dönüklük ve dışa dönüklük arasında bir yerdeyizdir. Yani illaki Cem Yılmaz kadar dışa dönük olmamız gerekmez ya da bir IT direktörü kadar bilgisayar başında yalnızca yazılım yapan insan olmamız gerekmez. Ortalarda bir yerlerde dururuz. İkincisi tamamıyla vurdum duymaz olmakla kaygılı olmak. Üçüncüsü pasif ve agresif olmak arasında. Pasifi agresifi böyle birazcık tanımlamadan geçince yanlış anlaşılabilir. Pasif daha çok altta alan, uyum sağlamaya çalışan, peki diyen
bu
karakter.
B, A tipi, B tipi gibi bir şeyler hatırladım birden. Yarım yırtık psikoloji bilgimden.
Ya o şeyleri ben çok bilmiyorum o kavramları ben psikoloji okumadığım için. Ama evet duydum ben de ama mizaç özellikleri olarak bunları mutlaka başka insanlar başka şekilde tanımlamış olabilirler.
Pasif ve?
Agresif de aslında inatçı, hakkını arayan. Renan hakkını arayan ve şey yapan tuttuğunu koparmaya çalışan kişi bu üç özellik yani nasıl yetiştirirsek yetiştirelim anne babamız nasıl olursa olsun içinde bulunduğumuz toplumsal koşullar ne olursa olsun biz burada kenarlarında biraz aşağı biraz yukarı oynarız ama azıcık içe dönük biraz kaygılı ve pasif bir insansak azıcık bu hayat boyu aslında biraz böyle sürer. Tabii ki anne babamız bu karakter, bu mizaç özelliklerimizi, doğuştan getirdiğimiz özellikleri iyi anlayıp, farkına varıp bize buna uygun bir destekte bulunurlarsa bizde psikolojik sorunlar olmaz. Ama mesela ben aslında içe dönük bir insanım. Biraz da şeyim böyle kaygılı biriyim. Bana her misafirler geldiğinde hadi bakalım oku amcaları bir Atatürk şiiri derseniz ben utangaç, iyice içe dönük, beceremeyen, yapamayan ve işte okuyamadığım için orada da gülücükler olacaktır mutlaka. Kendine güvenmeyen bir insan olurum. Ama dışa dönük bir çocukken, çocuksam da masada otururken lafa karışıp sus büyükler konuşurken sen karışma lafa terbiyesiz dersem de bu sefer de agresif bir insan haline dönüşebilirim. Yani mizaç anne babalar tarafından iyi yönetildiğinde, anlaşılıp iyi yönetildiğinde.
Burada ebeveynlere mesaj da var aynı zamanda.
Evet.
Tabii. İyi yönetildiğinde düzgün bir şey oluyor ama Nihan Kaya diye biz onu bir programımızda konuk etmiştik. O biraz tabii çok agresif davranıyor bu konuda ama iyi aile yoktur diye bir kitabı var mesela.
Evet biliyorum.
Yani orada çok sert giriyor. Bence o kadar yani her konuda ona katılmıyorum ama söylediği şu lafı çok iyi. Çok hoş bir şey olarak düşünüyorum. İyi bir aile olamayacağını bilen ailedir.
Farkındalık.
Çünkü yanlış yapacağız hep. Yanlış yapmamamız mümkün değil. Ama büyük yanlışlar yapmamak için iyi aile olmanın mümkün olmadığını bilirsek daha az yanlış yaparız gibi geliyor bana.
Benim de burada aklıma şey geldi. Sık sık kullandığım bir kitaptır aslında. Yalçın Küçük'ün Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler diye bir öykü kitabı var. O da aslında
Yalçın Küçük'ün.
Yanlış söyledim. Ne söyledim?
Yalçın Küçük.
Yalçın Küçük dedim. Hayır. Evet.
Ona Küçüktür.
Tosun.
Yalçın Tosun.
Evet.
Tamam.
Bir de Yalçın Küçük var. Evet. Efendim tekrar toparlıyoruz. Yalçın Tosun'un.
Tosun.
Neyse ki entelektüel bir grup içerisindeyim. Yalçın Tosun öykücü. Anne babanın, ailenin insan üzerindeki o etkisi ama daha çok olumsuz etkisi üzerinde durmuş. Bütün öykülerinde genel teması bu bağlamda gidiyor. Biraz da Nihan Kaya'nın iyi aile yokturuna paralel giden bir şey. O geldi aklıma. Ama mümkün olabilenin en iyisini yapmak.
Evet.
Senin bizimle program öncesindeki konuşmanda bir sıralaman vardı. İşte bu doğuştan gelenleri konuşmuş olduk böylece. Sonra da psikolojiye gideceğiz herhalde. Evet.
Gideyim mi?
Bir şarkı arası verelim bence ilk önce.
Geldi mi vakit?
Evet, geldi. Efendim, zaman hızla geçiyor efendim.
Madem bu kadar psikolojiyle de bağlantılı gidiyoruz, bize takık bir davranış gösterelim dedik Kerem'le. Evet. Geçen haftalarda Personal Jesus'ı dinlemiştik orijinal şekliyle.
Depeche Mode'dan.
Evet, Depeche Mode'dan. Şimdi Marilyn Manson'dan geliyor. Yeah. Evet, Marilyn Manson'dan bir cover'ını dinledik. Personal Jesus'ın böyle devam edeceğiz takıntılı bir biçimde cover'larına.
Devam mı?
Peki bir soru, neden bir psikiyatrist gelince takıntı geldi aklınıza?
İşte obsesif kompulsif bozukluklar başlığı altında da bir sorumuz vardı. Oradan çağrıştı. Efendim, sevgili Alper Hasanoğlu hem programcımız hem de konuğumuz olarak şu anda bizimle birlikte 94.9 Açık Radyo'dayız. Yeni açanlar varsa hatırlatalım. Hem karakter hem ruh başlığı altında konuşarak ilerliyoruz. Şu an biraz karakterde takılı kaldık ama doğuştan getirilen özelliklerden bahsetti. Evet. Devam ediyoruz.
Geçen programda ben dinlemiş olduğum için programın podcastinden kişilik de karakterle eş anlamlılar arasında evet. kullanılan bir şey olarak ben gördüm. Ama aslında biz psikiyatride ve psikoterapide kişiliği karakter olarak değil mizaç özelliklerinin üzerine eklenen psikolojik, sosyal, kültürel yaşantıların, deneyimlerin sonucunda aslında hiçbir zaman için sabit kalmayan, günden güne devamlı değişen, yani iyileşen ya da kötüleşen değil, değişen, dönüşen demek daha doğru olur sanırım buna. Bir yapı, yani dinamik bir yapı olarak anlıyoruz.
Tamam, yani yedisinde neyse yetmişinde de o değil efendim.
Yedisinde neyse yetmişinde o mizaç.
O ilk.
Evet,
ilk
yani mizaç. Evet, yani tamam. Ben içe dönüksem içe dönüyümdür. Yani,
sonra kurulan bir çatı var. Çatmak dedik ya.
Evet.
Evet.
Yani onun için bir sürü işte dediğiniz gibi vesile olan.
O yüzden
olan
ondan yapı demek daha mantıklı oturdu değil mi? Hani konuştuğumuzda yapı oturuyor mu diye düşünmüştün sen.
Oturuyor.
Aslında yapı daha oturuyor. Yani hani bizim şeydeki gibi bu hani gecekondu gibi dikilen apartmanlarda hep şey bırakılır diye bir kat daha çıkarız diye.
Filizler.
Aslında biraz kişilik öyle bir şey. Yani hep bir çatıyı çatmamak lazım. Bir kat daha çıkma şansımız var. Bir kat indirme şansımız.
Ama o kat nasıl olacak işte? Bazen böyle ahşap binaların üzerine böyle beton çakıyorlar.
Evet.
O zaman ne oluyor?
Kişilik böyle bir şey biliyor musun? Aslında. Yani birbiriyle hiç uyuşmayan bir sürü kat var.
Hong Kong gibi.
Evet.
Şöyle yani, bir şehir ya.
Tam da öyle dediğin gibi yani ahşap şeyin üzerine bilmem ne çatılıyor. Kişilik hiç öyle yani
homojen
bir yerde değil. Biz acayip derecede hani beş parmağın beşi de bir değilmiş gibi meselesinde. Yani bizim içimizde çok acayip kötü yanlar da var. İyi yanlar da var, yardımsever yanlar da var, çok böyle ukalalanan bir yan da çıkıyor. Hepsi biziz. Yani evet. O yüzden gerçekten de çok kiç bir şey aslında kişilik baktığınızda.
Evet, doğru diyorsunuz.
Hiçbir şekilde birbirine yakışmayan bir sürü yandan oluşan, yan dememin sebebi işte İngilizceden çevirip part diye kabul şey yapıyoruz onu, görüyoruz onu. Yanlar ya da mod diyoruz, modlar. Benim bu kültürel bir psikoterapi kitabı üzerinde çalışıyorum aynı zamanda. İçimizdeki kalabalık diye tarif ediyorum onu. İçimizde böyle acayip bir kalabalık var. Yani biz de azıcık şey yapsak, yani hepimiz bunu zaten fark ediyoruz. Burada nasıl böyle davrandım filan dediğimiz yerlerde aslında o davranan işte içimizdeki bir yan. Evet. Yani ben mesela şu anda sen bana şey desen, bana nazik davranıyorsunuz. Şimdi bu ne zırvalıyor, ne zırvalıyorsun sen ya desen bana. Ben acayip derecede yaralanır ve içinden mesela ukalaca sen kim oluyorsun da bana bunu söylüyorsun diyebilirim. Bu da Ve bu da bana ait olan bir yer.
O kutunun içinde bir sürü şey var, çıkarıveriyoruz duruma evet, göre aynen karşımızdaki öyle. İnsan.
Bir tane orkestra şefi olmasını istiyoruz aslında. Yani iyi bir erişkin olabilmek için. Hmm. Yani sen bana öyle bir şey söylediğinde içimden o ukala ve seni de yani kendi narsistik olarak yaralandığım için o yarayı tamir etmek için seni küçümseyen bir yan da çıkabilir. Ama benim orkestra şefim yani prefrontal korteksim devreye iyi bir şekilde girebilirse o zaman tamam anlıyorum diyebilir benim o yanıma. Sana kötü bir şey söylediği için kendini kötü hissediyorsun. Hepimiz böyle hissediyoruz ama daha uygun bir cevap verelim ve anlaşalım da diyebilir. Evet. Zaten psikoterapi de bu.
Peki biraz açalım isterseniz o prefrontal korteksi.
Alper Asanoğlu bize program öncesinde hatta çok güzel küçük bir şema da çizmişti böyle her şeyi bir arada toplayan. Ben de obsesif yanı biraz ağır basan biri olarak.
Ben de onun aslında birazcık neden psikiyatristi görünce o
fark ettim.
O yüzden sürekli bir biçimleme çabam var yani. Evet. Ama çok güzel şu an defteri de zaten yanımızda açık konuşurken tartışa konuşa güzel bir şey çıkmıştı bu. Çoklu ve birbirine benzemez bambaşka şeyleri bir arada barındıran o zihinle ilgili öyle gidebiliriz yani.
Evet. Yani hani Freudian şeylerle kavramları daha anlaşılır hale getirmek için kullanabileceğimiz bir şey. Çünkü hani süperego, ego ve id deyince çok fazla anlaşılmıyor. Ama aslında Türkçe'ye şunları şöyle çevirebiliyoruz. Sizin mesela yine karakterle ilgili olan kullandığınız başka bir benlik vardı ilk dediğiniz şey. Benlik. Şimdi ben benliği self olarak kullanıyorum. Self'i karşılığı olarak. Ama psikiyatri ve psikoterapi jargonunda self'in ya da selbst'in karşılığı aslında kendilik. Ama kendilik bana o kadar kötü bir kelime geliyor ki. Yani kendilik falan çok acayip. O yüzden benlik demeyi seçiyorum. Yani benlik bana şeymiş gibi geliyor. Hani lik eki sanki bir çanta haline dönüştürüyor onu. Ve o çantanın içinde bir sürü benler var. Benlik bir şeyin içine, kutunun içine koymak gibi. Self de aslında biraz öyle. Demin söyledim o yanları benliğin içinde içine atmış oluyoruz. Ve ego da aslında Almanca'da das ich, ben. Yani mi yani sonuç olarak. Ego Latincesi benim. Süperego da şeyin aslında das überich yani üst ben Almanca'da şey ise aslında das es yani it denen şey idem Latince idem'den düşünebiliriz. İngilizce karşılığı aslında the it. Ama neden Latince'den aldıkları için it demişler ama aslında şeyin söylemeye çalıştığı Freud'un söylemeye çalıştığı das es demesinin sebebi İngilizce'deki bir she he it. Yani cinsiyet yok. İnsan değil daha çok nesne ve hayvan. Hayvan kısmı olarak kullanalım. Yani içgüdüsel yani kültürel uygarlaşmış, kültürleşmiş, uygarlaşmış, sivilize olmamış yanlarımızı anlatmak için das es diyor. Hayvanı aşağılamak için değil yani hayvani evet. içgüdü. İçgüdüler kısmı da yani bedensel ihtiyaçlarımız. İhtiyaçlarımız kısmı. Bizim bu idimiz yani das es yani alt benlik diyoruz.
Şimdi bir
Türkçe'de
o var.
De.
O da çantada mı? O, yani süperego onu çantaya koymuş mu? Ego çantasında
bunlar,
mı?
Eğer yani anlamak için önce yapılandırmak ve kategori şey yapmak gerekiyor. Kompartımanları ayırmak gerekiyor. Sonra da aslında bunların birbiriyle çok iç içe geçerli ilişkili olduğunu anlayabilmek gerekiyor. Şimdi ego yani ben bunların tamamı yani ben üst ben ve alt ben bunların tamamı aslında kültürel ve sosyal etkilerle birlikte benliği kişiliği oluşturuyor. Burada şeyini yaptı prefrontal korteks olarak anlandırabileceğimiz yani beynin en gelişkin yeri yani hayvanlarda değil de insanlarda daha çok daha büyük olan kısmı yani muhakeme, bilişlerden sorumlu, algılarımız, yargılarımız, ön yargılarımız, kültürel olarak öğrendiğimiz, aileden aldığımız değerler, bütün zamanın ruhu, bütün hepsi aslında bir şekilde prefrontal kortekste yani üst ben dediğimiz yerde ortaya çıkıyor. Ama bizim çok ciddi temel bedensel, fiziksel gereksinimlerimiz var. Aynı açlık, susuzluk gibi aynı zamanda başka gereksinimlerimiz de var. Freud'un kendisi değil, Nietzsche der. Hiçbirimiz aslında kendimizin efendisi değiliz. Bilinç dışımız, yani o fiziksel ihtiyaçlarımız esas olarak bizi yönetir. Biz kendimizi yönettiğimizi zannederiz. Ben yönetiyor zannederiz.
Aslında bir tek orkestra şefi yok gibi sanki bu durumda.
Aslında orkestra şefi, kendisini orkestra şefi zanneden şey. O da yapılıyor. Yani yapılma bir şey, yapma bir şey, sahte bir şey. Biz gerçekten ben olabilsek, yani gerçekten Altman olabilsek, o zaman çok daha başka bir şey haline dönüşeceğiz.
Tamam, şimdi şöyle konuşmalara doyamıyoruz. En azından bu programda bu başlığı bitiririz diye düşünüyorduk ama bitmeyecek. Çünkü bir de benim amigdal sorularım olacaktı. Tamam, bu prefrontal loba bağlı
haftaya
olarak.
Haftaya bırakacağız.
Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Alper Hasanoğlu ile beraber karaktere bir giriş yapmışız sayıyoruz kendimizi. Evet. Ve karakteri oluşturan o temel öğelerden bahsettik. Aslında birçok sözcüğe de vardık. Onları Twitter'da paylaşırız. Devam edecek konukluğu Alper'in. Bugünlük programımızı bitirelim. Bugün yeni yılın da ilk programı evet. Bizim için. Güzel yıllar bir kere daha dileyelim.
Evet, yeni yıl, evet, yeni umutlar.
Evet.
Yıllar dileyelim. Evet, herkese iyi yıllar dileyelim.
Üst benliğin etkisinin...
Üst ben.
Halik yok bunda.
Yok,
doğru.
Üst ben.
Yani birbirini engellemediği, bastırmadığı, olan şeyi çok değiştirmeye çalışmadığı yıllar,
bir
günler,
yıl
zamanlar
böyle
diyelim.
Yeni yıl şeyi temennisi.
Anca böyle bağlayabildim.
İyi oldu.
Ama bakalım. Çok iyi oldu.
Gelecek hafta hep birlikte devam edeceğiz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.